Ayrım 24.
Kısacası 1200 frank yaşam boyu gelirden başka hiçbir şeyim kalmadı. Sürekli gelirinizi ne yaptın ki? Günlük masraflarım için bu ufak geliri bıraktım. Gerisini sattım. Fifine bir daire döşemek için 12.000 frank gerekiyordu. Madame de Rosto kardeşine, ''Senin evde mi Delphine?'' dedi. ''Orasının önemi yok.'' dedi Goryo baba. ''12.000 frank harcandı.'' ''Anlıyorum.'' dedi Kontes. ''Monsieur de Rastignac için.'' ''Ah Delphine'ciğim, dur. Ben ne durumlara düştüm, baksana.'' ''Cicim, Monsieur de Rastignac sevgilisini batıracak gençlerden değildir.'' ''Teşekkür ederim Delphine. Şu bunalımlı durumumda daha iyi bir söz beklerdim senden. Ama sen beni hiçbir zaman sevmedin.'' ''Yo Nasi, seni sever.'' diye bağırdı Goryo baba. ''Az önce de söylüyordu, seni konuşuyorduk. Senin güzel olduğunu, oysa kendisine ancak sevimli denilebileceğini söylüyordu.'' ''O mu?'' dedi Kontes. ''Soğuk bir güzelliği vardır.'' Delphine kızararak, ''Diyelim ki öyle.'' ''Ama sen bana nasıl davrandın?'' diye karşılık verdi. ''Beni yatsıdın. Gitmek istediğim bütün evlerin kapısını yüzüme kapattırdın. Kısacası beni üzmek için en küçük fırsatları bile kaçırmadın. Sonra ben senin gibi bu zavallı babaya gelip de paracığını biner biner çekerek onu bu duruma mı düşürdüm? İşte yapıtın kardeşim. Ben fırsat buldukça gördüm babamı. Onu evimden kovmadım. İşim düşünce de gelip ayaklarını yalamadım. Bu 12.000 frankı benim için harcadığından haberim bile yoktu. Ben tutumluyumdur, bilirsin. Öte yandan babacığımın verdiği armağanları hiçbir zaman kendim dilenmemişimdir. Sen benden daha şanslıydın. Monsieur de Marsay zengindi. Sen herkesten daha iyi bilirsin bunu. Sen her zaman altın gibi iğrenç olmuşsundur. Allah'a ısmarladık. Artık ne kardeşim var ne... Sus Nasi diye bağırdı Goryo baba. Artık hiç kimsenin inanmadığı bir yalanı ancak senin gibi bir kardeş yineleyebilir. Sen bir canavarsın dedi Delphine. Çocuklar çocuklar susun yoksa önünüzde kendimi öldürürüm. Madame de Nüsencan gene konuştu. Hadi Nasi bağışladım seni. Mutsuzsun. Ben senden daha iyiyim. Sen tut da yardımına koşmak için her şeyi yapabileceğimi, kocamın odasına bile girebileceğimi sezdiğim bir anda bunları söyle bana. Onun odasına ne kendim için girerdim ne de... Bu da 9 yıldır yaptığın kötülüklere uyan bir davranış işte. Çocuklar, çocuklar öpüşün hadi. Birer meleksiniz siz, dedi babaları. Kontes'in koluna yapıştı. Hayır, bırak beni diye bağırdı Kontes. Silkinip kurtuldu. Kocam bile ondan daha çok acır bana. Tüm erdemleri kendinde toplamış sanki. Madame de Nüsencan... Monsieur de Treize'in bana 200.000 franka patladığını kendi ağzımla söylemektense Monsieur de Marsay'a borçlu bilinmeyi yeğe tutarım diye yanıtladı. Kontes ona doğru bir adım ilerleyerek Delphine diye bağırdı. Baroness soğuk soğuk sen bana kara çalıyorsun bense sana gerçeği söylüyorum diye yanıtladı. Delphine sen bir... Goryo baba atılıp kontesi tuttu, eliyle ağzını kapatarak konuşmasını önledi. ''Öf baba, neye sürdün sen bu sabah elini?'' dedi Anastasya. ''Evet, iyi etmedim.'' dedi. Ellerini pantolonuna sildi. ''Geleceğinizi bilmiyordum ki, taşınıyorum.'' Kızının öfkesini kendi üzerine çeviren bir serzenişe yol açtığı için mutluydu. Oturdu. ''Of, yüreğimi deldiniz.'' dedi. ''Ölüyorum çocuklarım. Kafatasım ateş doluymuş gibi için için yanıyor. Nazik olun. Birbirinizi sevin. Beni öldüreceksiniz. Delphine, Nasi, hadi bırakın. İkiniz de hem haklı hem haksızdınız.'' Yaşlarla dolu gözlerini baronese dikti. ''Bak, dedel, 12.000 frank gerek ona. Bu parayı arayalım.'' dedi. ''Böyle bakmayın birbirinize.'' Delphine'in önünde diz çöktü. ''Benim hatırım için ondan özür dile.'' dedi kulağına. O daha mutsuz, hadi. Acının babasının yüzüne işlediği yabanıl ve çılgın anlatım karşısında Delphine'in tüyleri ürpermişti. Zavallı Nasi'cim sana haksızlık ettim dedi. Öp beni. Oh yüreğime merhem sürüyorsunuz diye bağırdı Goryo baba. Ama bu 12.000 frankı nereden bulmalı? Birine bedel olarak askere mi gitsem? İki kızı da yanına gelerek "Öf baba, hayır hayır" dediler. "Bu düşüncenizden dolayı Tanrı sizi ödüllendirecektir" dedi Delfin. "Ama ömrünüz yetmez buna, değil mi Nasi?" "Hem de bu bir damlacık su olurdu yalnız, zavallı baba," diye belirtti Kontes. Yaşlı adam umutsuzluk içinde "Ama insan kanını da hiçbir işte kullanamaz mı?" diye bağırdı. "Seni kim kurtarırsa kendimi ona adarım Nasi. Onun için bir adam öldürürüm. Votren gibi yaparım, zindana giderim." Yıldırımla vurulmuş gibi duruverdi, saçlarını yoldu. "Hiçbir şey kalmadı artık," dedi. "Bari hırsızlık etmek için nereye gideceğimi bilseydim. Ama para çalacak bir kapı bulmak da zor. Hem sonra banka soymak için adam ister, zaman ister. Yok, yok, ölmeliyim ben. Ölmekten başka bir yapacağım kalmadı. Evet, hiçbir işe yaramaz oldum. Baba değilim artık. Değilim. Benden para istiyor, para gerek ona. Ben sefil ve beş parasızım. Cık, ya, alçak herif. Yaşam boyu gelir bağlattırır mısın kendine? Kızların olduğunu unutur musun? Sevmiyor musun ki kızlarını? Geber, köpek gibi geber köpek herif. Evet, evet, köpekten de aşağıyım. Köpekler bile böyle davranamazdı. Of, başım, başım kaynıyor. İki genç kadın başını duvarlara vurmasını önlemek için çevresini almışlardı. Baba, baba, kendine gel diye bağırdılar. Hıçkırıyordu. Öjeni dehşet içinde kalmıştı. Votren'e verdiği senedi aldı, pulunda daha büyük bir rakam yazılıydı, düzeltti. Goryo emrine 12 bin franklık düzgün bir senet yapıp içeriye girdi, kağıdı kontese uzatarak "İşte bütün paranız madam," dedi. "Uyuyordum, konuşmalarınızdan uyandım. Monsieur Goryo'ya ne kadar borcum olduğunu da böylece öğrenmiş oldum. İşte senedi, kırdırabilirsiniz, ödemekte kusur etmeyeceğim." Kontes kımıldamadan kağıdı elinde tutuyordu. Öfkeden, kızgınlıktan, kudurmuşluktan titreyerek sapsarı bir yüzle "Delfin," dedi. "Tanrı tanıktır ki her şeyini bağışlıyordum ama bu nasıl olur? Monsieur buradaydı, biliyordun. Gözlerimi, yaşamımı, çocuklarımın yaşamını, utancımı, onurumu eline vermeme göz yumarak benden öç almak küçüklüğünü gösterdin. Benim için hiçbir şey değilsin artık. Senden nefret ediyorum. Elimden gelen her kötülüğü yapacağım sana, her." Öfkeden sesi kesildi, gırtlağı kurumuştu. "Ama oğlum, o benim, bizim çocuğumuz o, kardeşin, kurtarıcın," diye bağırıyordu Goryo baba. "Sarıl ona Nasi, bak ben nasıl sarılıyorum," dedi. Öjeni kollarında taşkınlıkla sıktı. "Ah çocuğum, babadan da fazla bir şey olacağım senin için. Bir aile olmak istiyorum. Tanrı olmak isterdim. Evreni ayaklarına atardım o zaman. Öpsene onu Nasi. İnsan değil o, melek. Gerçek bir melek." "Bırak onu baba. O bir deli şu sırada," dedi Delfin. "Deli de deli. Ya sen? Sen nesin?" diye sordu Madame de Rosto. "Çocuklarım, devam ederseniz öleceğim," diye bağırdı yaşlı adam. Kurşunla vurulmuş gibi yatağına düştü. "Beni öldürüyorlar," diye seslendi. Kontes bu sahnenin şiddeti karşısında şaşkına dönüp kımıldamadan duran Eugenie'ye baktı. Delphine'in çabucak yeleğini çözdüğü babasına dikkat bile etmeden onu devinimiyle, sesiyle, bakışıyla sorguya çekerek "Monsieur," dedi. Eugenie soruyu beklemeden "Madam, ödeyeceğim ve susacağım," diye yanıtladı. Delphine bayılmış ihtiyarı gösterdi kardeşine. "Babamızı öldürdün Nasi," dedi. Nasi ise kaçıp gitti. Yaşlı adam gözlerini açtı. "Onu bağışladım," dedi. "Durumu çok korkunç. En sağlam başları bile döndürebilir." Delphine'in elini tutup sıkarak "Nasi'yi avut. Ona iyi davran. Zavallı babacığına söz ver. Babacığın ölüyor," diye ekledi. Delphine korku içinde "Neyin var?" dedi. "Hiç, hiç," diye yanıtladı babası. "Geçer. Bir şeyler alnımı sıkıyor, bir yarım baş ağrısı. Zavallı Nasi, ne korkunç bir geleceği var." Bu sırada kontes geri döndü, babasının dizlerine kapandı, "Bağışla," diye haykırdı. "Bırak," dedi Goryo baba, "şimdi canımı daha çok yakıyorsun." Kontes gözleri yaşlar içinde Rastinya'ya baktı. Monsieur, kederimden size haksızlık ettim dedi. Ona elini uzattı, benim için bir kardeş olacak mısınız diye sordu. Delphine onu kucaklayarak, Nasi'cim her şeyi unutalım dedi. Hayır, ben hiçbir şeyi unutmayacağım dedi Kontes. Melekler diye atıldı Goryo baba. Gözlerimin üzerindeki perdeyi kaldırıyorsunuz. Sesiniz diriltiyor beni. Hadi gene kucaklaşın. Nasi, bu senet seni kurtaracak mı? İnşallah. Baksana babacığım, sen de üstüne imzalar mısın? Hay Allah, şu budalalığa bak sen. Nasıl unutmuşum bunu? Rahatsızlandım da ondan. Nasi, kızma bana. Birini yolla da sıkıntıdan kurtulduğunu bildir bana. Yok, ben gelirim. Yok yok, gelmem. Kocanı göremem artık. Hemen öldürürdüm onu. Ama varlıklarını piç etmek isterse beni orada bil. Çabuk git yavrum, şu Maxim de uslansın artık. Eugène apışıp kalmıştı. Madame de Nucingen, zavallı Anastasia hep böyle sert olmuştur ama iyi yüreklidir dedi. Eugène Delphine'in kulağına, senedi ciro ettirmek için geri döndü dedi. Sahi mi? Sahi olmasın isterdim. Ondan sakının diye yanıtladı Rastignac. Söylemeyi göze alamadığı düşünceleri Tanrı'ya iletmek istercesine gözlerini yukarı kaldırdı. Evet, her zaman biraz oyuncuydu. Zavallı babacığım da onun oyunlarını yutuyor. Rastignac yaşlı adama, nasılsınız Goryo babacığım diye sordu. Uykum var dedi yaşlı adam. Eugène Goryo'nun yatmasına yardım etti. Sonra yaşlı adam Delphine'in elini tutarak uyuyunca kızı çekildi. Bu akşam İtalyanızda buluşuyoruz. Nasıl olduğunu söylersin bana dedi. Yarın da tanışıyorsunuz Monsieur. Hadi şimdi odanızı görelim. Rastignac'ın odasına girince aman ne korkunç diye haykırdı. Ama siz babamdan da kötü durumdaymışsınız Eugène. Güzel davrandın doğrusu. Elimden gelse sizi daha çok severdim ama kuzum, servet yapmak istiyorsanız böyle 12.000 frankı sokağa atmamalısınız. Conte Trelis kumarcıdır. Kardeşim bunu anlamak istemiyor. 12.000 franka gidip dağ gibi altınlar kaybedip kazandığı yerlerde arardı. Bir inildi duyarak Goryo'nun odasına döndüler. Görünüşte uyur gibiydi. Ama sevgililer yaklaştıkları zaman şu sözcükleri işittiler. Kızlarım mutlu değil. İster uyur olsun ister uyanık. Bu tümcedeki ses kızının yüreğini öyle bir işledi ki babasının yattığı berbat yatağa yaklaşarak onu alnından öptü. Goryo baba gözlerini açtı. Delphine dedi. Nasılsın diye sordu Delphine. İyiyim dedi Goryo baba. Sen merak etme. Birazdan çıkacağım. Gidin gidin çocuklarım. Mutlu olun. Eugène Delphine'i evine kadar eşlik etti ama Goryo babanın durumunu merak ettiği için onunla yemek yemeye yanaşmayıp Maison Vauquer'e döndü. Goryo babayı sofraya oturmak üzere ayakta buldu. Bianchon şehriyecinin yüzünü rahatça inceleyebilecek bir biçimde oturmuştu. Üniversiteli adamcağızın ekmeğini alıp yapıldığı unu değerlendirmek üzere kokladığını görünce bu davranışta edim bilinci diyebileceğimiz şeyin bile bulunmadığını anladı. Korkulu bir devinimde bulundu. Koşin Hastanesi'nin sayın stajyer hekimi, yanıma gelsene dedi Eugène. Bianchon yaşlı pansiyonere yakın olacağı için daha bir istekle geldi yanına. Nesi var diye sordu Rastignac. Yanılmıyorsam işi bitik. Olağanüstü bir şeyler olmuş benliğinde. Öyle sanıyorum ki çok yakın bir beyin kanamasının ağırlığı altında. Bak, yüzünün alt yanı oldukça sakin olmakla birlikte üst çizgiler ister istemez alnına doğru çekiliyor. Sonra gözleri de beyine serum akınını belli eden özel durumda. İncecik bir toz serpilmiş diyeceği gelmiyor mu insanın? Yarın sabah daha fazlasını öğrenebilirim. Bir ilacı yok mu bunun? Hiçbir ilacı yok. Uçlara bucaklara doğru bir tepki uyandırmanın yolu bulunursa belki ölümü geciktirilebilir. Ama belirtiler yarın akşamda kesilmezse zavallı ihtiyarcık gitti demektir. Hastalığına hangi olay yol açtı biliyor musun? Çok sert bir sarsıntı geçirmiş, ruh gücü çökmüş olsa gerek. Rastignac iki kardeşin durmamacasına babalarının yüreği üzerinde dövüştüklerini anımsadı. Evet diye yanıtladı. İçinden de hiç değilse Delfin babasını seviyor diyordu. Akşam İtalyan'da Rastignac, Madame de Nucingen'i fazla telaşlandırmamak için biraz dikkatli konuştu. O da daha Eugène'i başlar başlamaz, ''Hiç kaygılanmayın, babam sağlamdır.'' diye yanıtladı. ''Ne var ki bu sabah biraz sarstı konu. Servetlerimiz tehlikede. Bu felaketin enginliğini düşünüyor musunuz?'' Sevginiz beni bir zamanlar ölümcül bunalımlar olarak görebileceğim şeyler karşısında duygusuzlaştırmasa, bu durumda yaşayamazdım. Bugün artık benim için tek bir korku, tek bir mutsuzluk var. Bana yaşamanın zevkini duyuran aşkı yitirmek. Bu duygudan başka hiçbir şey umurumda değil. Başka hiçbir şeyi sevmiyorum artık yeryüzünde. Siz benim için her şeysiniz. Zengin olmaktan mutluluk duyuyorsam sizin daha çok hoşunuza gidebilirim diye duyuyorum. Belki ayıp ama evlat olmaktan çok aşığım. Neden bilmiyorum. Bütün canım sizde. Babam bana bir yürek verdi ama onu siz çarptırdınız. Varsın herkes ayıplasın beni, ne çıkar? Siz beni karşı durulmaz bir duygunun mahkum ettiği suçlardan akladıktan sonra. Hem sizin de bundan dolayı bana kızmaya hakkınız yok. Beni soysuz bir kız mı sanıyorsunuz? Hayır, hayır. Bizim babamız kadar iyi bir babayı sevmemek olanaksız bir şey. Ama kötü evlenmelerimizin doğal sonuçlarını en sonunda görmesini önleyebilir miydim? Neden engel olmadı bu evlenmelere? Bizim yerimize o düşünmeli değil miydi? Biliyorum. Bugün bizler kadar acı çekiyor ama biz ne yapabiliriz? Onu avutmak mı? Avutamayız ki. Serzenişlerimizden, dert yanışlarımızdan çok boyun eğişimiz üzüyordu onu. Yaşamda öyle durumlar vardır ki her şeyi acıdır, kederdir. Eugène gerçek bir duygunun arı anlatımı karşısında sevgi duydu. Sesini çıkarmadı. Paris kadınları çoğu zaman sahtedir. Boş gurur sarhoşudur, bencildir. Güzel görünme meraklısıdır, soğuktur. Ama şurası kesindir ki gerçekten sevdiler mi öbür kadınlara göre çok daha fazla duygu katarlar tutkularına. Bütün küçüklükleriyle büyürler, yüce olurlar. Sonra Eugène bir kadının ayrıcalıklı bir duyguyla bunlardan ayrılıp uzaklaştıktan sonra en doğal duyguları bile ne derin ve ne doğru bir anlayışla yargılayabildiğini görerek çarpılmıştı. Eugène'nin susuşu Madame de Nucingen'i sarstı. ''Ne düşünüyorsunuz böyle?'' diye sordu. ''Az önce söylediklerinizi dinliyorum hala. Bugüne kadar sizi, sizin beni sevdiğinizden daha çok sevdiğime inanıyordum.'' Madame de Nucingen gülümsedi ve konuşmayı uygunluk sınırları içinde bırakmak için zevkine karşı koydu. Genç ve içten bir aşkın titreyen anlatımlarını hiç işitmemişti. Arkadan birkaç sözcük daha gelirse artık kendini tutamayacaktı. Konuşmayı değiştirmek için Eugène, olup bitenlerden haberiniz yok mu sizin dedi. Yarın bütün Paris Madame de Beauséant'da olacak. Rochefide'lerdeki Marquis de Juda'ya dışarıya hiçbir şey sızdırmamakta anlaşmışlar. Ama kral yarın evlenme anlaşmasını imzalıyormuş. Akrabanız hiçbir şey bilmiyormuş daha. Konukları kabul etmezlik edemeyecek ama balosunda Marquis bulunmayacak. Yalnız bu serüvenden söz ediliyor. Herkes de bu alçaklığa gülüyor, sırılsıklam dalıyor içine. Madame de Beauséant'ı öldürür bu olay, bilmiyor musunuz? Delfin gülümsedi. Hayır dedi, bu türlü kadınları tanımıyorsunuz. Ama bütün Paris gelecek evine, ben de orada olacağım. Oysa bu mutluluğu size borçluyum. Bu da Paris'te çok dolaşan şu saçma dedikodulardan biri olmasın dedi Rastignac. Yarın öğreneceğiz gerçeği. Rastignac, Maison Vauquer'e dönmedi. Yeni dairesinin tadını çıkarmaktan vazgeçememişti. Bir gün önce Delphine'i gece yarısından sonra saat 1'de bırakmak zorunda kalmıştı. O gecede Delphine evine dönmek üzere saat 2'ye doğru ondan ayrıldı. Ertesi gün oldukça geç bir saate kadar uyudu. Öğleye doğru Madame de Nucingen'i bekledi. O da kendisiyle yemek yemeye geldi. Gençler bu güzel mutluluklara öyle düşkündür ki Rastignac Gorya babayı neredeyse unutmuştu. Kendisinin olan bu güzel nesnelerin her birine alışması uzun bir şenlik oldu onun için. Madame de Nucingen de varlığıyla her şeye yeni bir değer katıyordu. Bununla birlikte saat 4'e doğru Goryeo babanın bu evde oturmaktan ne büyük bir mutluluk umduğunu düşününce onun durumunu anımsadılar. Eugène, ihtiyarcık hasta ise kendisini hemen buraya taşımak gerektiğini belirtti. Sonra da Maison Vauquier'e koşmak üzere Delphine'den ayrıldı. Goryeo baba da Bianchon'da sofrada yoktu. Goryeo baba tök özledi dedi ressam. Bianchon'da yukarıda onun yanında. İhtiyar kızlarından biriyle Conteste Restauramı'yla görüştü. Sonra sokağa çıkmaya kalktı. Durumu büsbütün kötüleşti. Toplum en güzel süslerinden birinden yoksun kalacak. Rastignac merdivene koştu. Monsieur Eugène, Monsieur Eugène, Monsieur Eugène, madame sizi çağırıyor diye bağırdı Sylvie. Monsieur dedi dul kadın. Monsieur Goryeo ile Şubat'ın 15'inde çıkacaktınız. Ayın 15'i geçeli 3 gün oldu. 18'ine geldik. İkiniz için bir aylık para ödemeniz gerekiyor. Ama Goryeo baba için de güvence verirseniz sözünüz yeter. Neden? Güveniniz yok mu? Güven mi? İhtiyar ölecek olursa kızları metelik vermezler bana. Döküntüleri de 10 frank etmez. Bu sabah neden bilmem son çatal kaşıklarını da götürdü. Delikanlılar gibi giyinmişti. Tanrı günahımı bağışlasın, allık sürmüştü galiba. Gençleşmiş gibiydi. Eugène dehşetle titredi, bir felaket sezinledi. Her şeyi ben üzerime alıyorum, dedi. Goryeo babanın odasına çıktı, yaşlı adam yatağında, Bianchon'da yanındaydı. Merhaba baba, dedi Eugène. Yaşlı adam tatlı tatlı gülümsedi, cam gibi gözlerini üzerine çevirerek, Delphine nasıl, dedi. İyi, ya siz? Fena değilim. Bianchon, Eugène'yi odanın bir köşesine çekti. Yorma onu, dedi. Ne haber, diye sordu Rastignac. Ancak bir mucizeyle kurtulabilir. Serum beyine yürüdü. Hardal yakıları koyduk. Bereket duyuyor bunları. Yakılar etki gösteriyor. Taşınabilir mi? Olanaksız. Burada bırakmak her türlü bedensel devinimden, her türlü heyecandan uzak tutulması gerek. Bianchon'cum, ikimiz bakarız ona, dedi Eugène. Hastanemin başhekimini getirttim. Yarın akşam bildirecek kanısını. İşi bittikten sonra gene geleceğine söz verdi. Yazık ki önlemsizlik etti adamcağız. Nedenini açıklamak istemiyor. Katır gibi inatçı.